Ayrım 38. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 320. Sesi kulaklarında gök gürültüsü gibi uğuldadı. Birkaç gölge durdu ve üzerine doğru gelen adamlar gördü. Oldukça kalabalıktılar. Çoğu kasketliydi. İlgisiz bir tavırla yaklaşıyorlar, merakla bakıyordu. Onlara doğru. Kahrolsun savaş diye bağırdı tekrar. Hepsi yanındaydılar. Aralarında iki kadın ve güzel yüzlü, esmer bir genç adam vardı. Filip ona sevgiyle baktı, sonra gözlerini ondan ayırmadan bağırdı. Kahrolsun savaş, kahrolsun Daladier, kahrolsun Chamberlain, yaşasın barış. Şimdi çepeçevre etrafını almışlardı. Filip kendini çok rahat, çok mutlu hissetti. 48 saatten beri ilk kez rahat ve mutlu. Adamlar kaşlarını kaldırmış bakıyorlar, bir şey söylemiyorlardı. Onlara emperyalist kapitalizmin kurbanı olduklarını anlatmak istedi ama sesi durmuyor, bağırıyordu. Kahrolsun savaş! Bu zafer dolu bir şarkıydı. Kulağının üstüne müthiş bir yumruk yedi. Bağırmakta devam ediyordu. Sonra alt dudağına bir yumruk, sonra sağ gözüne. Diz çöktü ve daha da güçlü bağırdı. Bir kadın önüne atılmıştı. Bacaklarını ve alçak topuklu ayakkabılarını görüyordu. Debeleniyor, haykırıyordu kadın. "Bırakın, bırakın onu, hayvanlar! O bir çocuk, dokunmayın ona, görmüyor musunuz?" Matthew, "Hayvanlar, o bir çocuk, dokunmayın ona!" diye bağıran acı bir feryat duydu. 10-12 kasketlinin ortasında bir kadın çırpınıyordu. Küçücük bir kadındı. Kolları havada, saçları tutam tutam yüzündeydi. Esmer iri yarı bir genç adam, kulağının altında uzun bir bıçak yarasıyla genç bir adam, kadını öfkeyle sarsıyor, kadın bağırıyordu. Hakkı var onun, siz hepiniz korkaksınız. Şimdi Concorde'a gidip savaş istemiyoruz diye bağırmanız gerekirken, küçücük bir çocuğu dövüyorsunuz. Bu daha kolay çünkü, değil mi? Matthew'nun önünde şişman, salkım saçak bir kadın, saçını başını yolun şunun dedi. Matthew iç sıkıntısıyla döndü. Bunun gibi şeyler her sokak başında olabilirdi. Savaş öncesi, ateş öncesi. Bu yalnızca seyredilecek bir manzaraydı. Onu ilgilendirmezdi. Birden aksine bu olanın onu ilgilendirdiğine karar verdi. Şişman saçaklı kadını itip geçti ve esmer genç adamı omzundan yakaladı. Polis dedi. Ne oluyor burada? Esmer genç adam kuşkuyla baktı. Şu yerdeki oğlan, kahrolsun savaş diye bağırdı. Matthew sert bir sesle, sen de bastın yumruğu değil mi? Dedi. Polis çağırmak aklına gelmedi mi? Şişman saçaklı kadın. Polis yoktu ki memur bey dedi. Matthew, sen sus bakalım Carmen dedi. Sorulduğu zaman yanıt verirsin. Esmer genç adam canı sıkkın bir tavırla. Kötü bir şey yapmadık dedi. Aklı başına gelsin diye şöylece bir dokunduk. Kim dokundu ona diye sordu Matthew. Kulağının altında yara yeri olan esmer adam ellerine bakarak ben dedi. Ötekiler usulca geri çekilmişlerdi. Matthew onlara döndü. Hanginiz tanık olarak gelmek ister? Birer adım daha geriledi hepsi. Kimse yanıt vermedi. Şişman saçaklı kadın gözden kaybolmuştu. Dağılın dedi Matthew. Ya da hepinizi yazıyorum. Sen dur bakalım biraz ahbap. Esmer adam. Ya dedi. Demek şimdi pis bir Alman köpeğini yola getirmek isteyen suçsuz vatandaşlar karakola götürülüyor öyle mi? Kes sesini, derdini orada anlatırsın. Kasketliler birer birer dağılmışlar, gözden kaybolmuşlardı. Kahvenin kapısında bir iki kişi durmuş, ses çıkarmadan bakıyordu. Matthew çocuğun üzerine eğildi. Epey benzetmişlerdi oğlanı. Ağzından kan sızıyordu. Kulağı mosmor şişmiş, kapanmıştı. Sağ gözüyle kıpırdamadan Matthew'ya bakıyordu. Gururla, bağırdım dedi. İyi etmemişsin dedi. Kalkabilecek misin? Çocuk zorla davranarak kalktı. Salata yapraklarının içine düşmüştü. Arkasına çamurlu bir salata yapışmıştı. Ceketi saman çöpleriyle doluydu. Küçük kadın çocuğu eliyle süpürerek temizledi. Tanıyor musunuz diye sordu Matthew. Kadın tereddüt etti. Hayır. Çocuk gülmeye başladı. Tanıyor tabii dedi. Ireno, Pito'nun sekreteri. İren Matthew'ye kuşkuyla baktı. Şimdi onu bağırdı diye hapse mi götüreceksiniz? Düşüneceğim. Kulağının altında bıçak yarası olan esmer genç adam Matthew'yu kolundan yakalamıştı. Hiç mutlu görünmüyordu. "Ben ekmek parası için çalışıyorum, komiser bey," dedi. "Şimdi beni götürecek olursanız işimden olurum ben, sokakta kalırım." "Göster kağıtlarını." Adam bir Nansen pasaportu gösterdi. Adı Carlo'ydu. Matthew gülmeye başladı. "İstanbul'da doğmuş," dedi. "Çocukları dövecek kadar Fransa'yı seviyorsun ha? Aferin." Adam gururla. "Fransa benim ikinci vatanım," dedi. "Orduya da yazılacaksın umarım ha?" Adam yanıt vermedi. Matthew cebinden çıkardığı deftere onun adını, iş adresini yazdı. "Şimdi bas bakalım," dedi. "Sonra arayacağız seni. Siz benimle gelin hadi." Üçü peş peşe Montmartre Caddesi'nde yürüdüler. Birkaç adım gittiler. Matthew çocuğu koltuğunun altından tutarak yürütüyordu. Çocuk sendeliyordu. İren sordu. "Söylesenize, götürecek misiniz onu?" Matthew yanıt vermedi. Lehal'den yeteri kadar uzaklaşmamışlardı daha. Birkaç adım daha yürüdüler. Sonra bir sokak lambasının altına gelince İren, Matthew'nun önüne geçerek durdurdu. Nefretle ona baktı. "Pis haydut," dedi. "Polis oldun da sanki." Matthew gülmeye başladı. Kadının saçları yüzüne dökülmüştü. Ona bakabilmek için gözlerini şaşırtıyordu. "Polis değilim," dedi. "Hadi sen de." Saçlarını geriye atmak için başını şiddetle salladı. Sonunda öfkeyle tuttu perçemleri, alnından geriye attı. Yüzü görünmüştü şimdi. Solgun yanakları, iri güzel gözleriyle çok güzeldi. Şaşmış görünmüyordu. "Gerçekten polis değilseniz," dedi. "İyi atlattınız herifleri." Matthew yanıt vermedi. Bu hikaye onu eğlendirmez olmuştu artık. Birden canı Montorgue sokağında olmayı istemişti. "Hadi," dedi, "şimdi bir taksiye bindireyim size." Yolun kenarında bekleyen 3-4 taksi vardı. Çocuğu arka sıra sürükleyerek en öndekine yaklaştı. İren peşlerinden yürüyordu. Sağ eliyle saçlarını başının tepesinde toplamış tutuyordu. "Girin." Genç kadın kızardı. "Özür dilerim. Söylemek zorundayım. Ben çantamı kaybetmiştim." Matthew çocuğu arabadan içeri soktu. Bir elini onun sırtına dayamıştı. Öbür eliyle arabanın kapısını açık tutuyordu. "Ceketimin cebinden alın," dedi. "Sağ cebimden." İren bir an elini cebe soktu, hemen çekti. "100 frankla birkaç kuruş buldum. 100 frankı alın." Bir daha itti. Çocuk kanepeye yığıldı, oturdu. İren arkasından bindi. Sonra Matthew'ye dönerek sordu. "Adresinizi verin lütfen." "Artık adresim yok," dedi Matthew. "Güle güle." "Hey!" diye bağırdı İren. Ama Matthew çoktan yürümüştü. Montorgue sokağına gitmek istiyordu canı. Hemen orada olmak istiyordu. Birkaç adım yürüdü. Sonra birden taksi geldi. Ta yanına, kaldırımın kenarına geldi, durdu. Kapı açıldı. Bir kadın sarktı dışarı. İren'di. "Gelin, binin," dedi. "Çabuk, çabuk." Matthew taksiye bindi. "Oturun." Oturdu. Sordu. "Ne oldu, ne var?" Çocuk aklını oynatmış. Gidip hapse girmek istediğini söylüyor. Boyuna kapıyla oynuyor. Dışarı atacak kendini. Tutmaya gücüm yetmiyor onu. Çocuk kanepenin köşesine tünemişti. Dizleri başından daha yüksekti. Başı görünmüyordu. İren, "Acı çekmek istiyormuş," diye anlattı. "Kaç yaşında?" "Bilmem, 19 olmalı." Matthew çocuğun ince uzun zayıf bacaklarına baktı. Sınıfındaki en yaşlı talebelerin yaşındaydı herhalde. "Eğer canı acı çekmek istiyorsa," dedi, "buna engel olmaya hakkımız yok." İren birden öfkelendi. "Tuhafsınız," dedi. "Başına neler gelebileceğini bilmiyorsunuz ki." "Birinin becermiş yoksa?" "Yok canım." "Ya ne alt etmiş?" İren somurtkan bir yüzle "Uzun hikaye," dedi. Matthew onun saçlarını yeni bir topuzla tepesine toplamış olduğunu fark etti. Güzel etli dudaklarına, güzel yüzüne karşın bu ona inatçı ve komik bir ifade vermişti. "Ne de olsa," dedi, "bu yalnızca onu ilgilendirir. Özgürdür, istediğini yapması gerek." "Özgür mü?" dedi İren. "Size aklını oynatmış diyorum. Anlamıyor musunuz?" Özgür sözcüğüyle çocuk tek gözünü aralayıp baktı. Dişlerinin arasından bir şeyler mırıldandı. Sonra ani bir atılışla kapıya doğru savruldu. Tokmağı yakaladı, açmak istedi. Aynı saniye bir araba ani fren yapan arabayı sıyırıp geçti. Matthew eliyle çocuğu göğsünden itti, kanepeye yuvarladı. İren'e dönerek, Canım hapsedilmek, işkence isterse dedi, bana engel olmalarına razı olmazdım. Çocuk kahrolsun savaş diye bağırdı. Evet dedi Matthew, çok haklısın. Elini çocuğun göğsünden çekmemişti. Onu kanepeye iterek zapt ediyordu. İrene baktı. Sanırım gerçekten aklı başında değil çocuğun. Şoför camı itti. Tamam mı diye sordu. Gidiyor muyuz? İren bir zafer edasıyla 15 Park Montsouris Caddesi dedi. Çocuk Matthew'un elini tırmaladı. Sonra araba hareket edince kendini koyverdi. Hareketsiz kaldı. Bir an sustular. Taksi Matthew'un tanıyamadığı karanlık sokaklardan geçiyordu. İren'in yüzü bir an karanlıktan sıyrılıyor, sonra hemen kayboluyordu. Matthew, "Bretanyalı mısınız?" diye sordu. "Ben mi?" "Metsliyim. Neden sordunuz?" "Topuzunuzu benzettim." "Topuzum mu? Pek komik değil mi? Saçları böyle toplamamı bir arkadaş istiyor." Bir an sustu, sonra sordu. "Nasıl oluyor da adresiniz yok sizin?" "Taşınıyorum." Evet, askere gidiyorsunuz değil mi?" "Eh, evet öyle, herkes gibi." "Savaşmak hoşunuza gidecek mi?" "Bilmem. Ömrümde hiç savaşmadım bugüne kadar." "Ben savaşa karşıyım," dedi İren. "Nefret ediyorum." "Farkındayım." Matthew'a doğru eğilerek usulca sordu. "Bana bakın," dedi. "Siz sevdiğiniz birini mi kaybettiniz?" "Hayır," dedi Matthew. "Sevdiği birini kaybetmiş gibi bir halim mi var?" "Bir tuhaf haliniz var." "Aa, durun durun, aman." Çocuk elini sinsice uzatmıştı. Kapıyı açmaya uğraşıyordu. Matthew onu köşeye doğru savurdu. "Rahat duracak mısın sen?" dedi. İren'e döndü. "Amma inat ha." "Bir generalin oğlu o," dedi İren. "Ha, öyle mi?" "Eh, babasıyla pek iftihar etmiyordur herhalde." Taksi durmuştu. İren önden indi. Sonra çocuğu çıkarmak gerekti. Kanepeye cam kenarlarına yapışıyor, tekmeler savuruyordu. İren gülmeye başladı. "Ne aksi oğlan, şimdi de çıkmak istemiyor." Matthew sonunda onu ince uzun bacaklarından yakaladı, çekti, sonra kucakladı, kaldırıma taşıdı. "Öf!" "Bir dakika," dedi İren. "Anahtar çantamdaydı. Pencereden gireceğim." Pencerelerinden biri aralık görünen ufak tek katlı bir eve doğru yürüdü. Matthew çocuğu tek eliyle zapt ediyordu. Öbür eliyle şoföre parasını uzattı. "Tamam, üstü kalsın." Şoför merakla, "Ne oluyor arkadaş?" dedi. "Çocuğa ne olmuş?" "Islatmışlar," dedi Matthew. Taksi hareket etti. Matthew'un ardında bir kapı açıldı ve İren bir aydınlık çerçevenin içinde göründü. "Girin," dedi. Matthew ses çıkarmadan uslu uslu yürüyen çocuğu itti, sonra kendi de girdi. İren kapıyı arkalarından kapadı. "Elektrik düğmesi sağ tarafta," dedi İren. Matthew el yordamıyla düğmeyi aradı ve ışık yandı. Tozlu bir oda gördü. Bir kenarda üstü örtülü bir karyola, bir labo, bir sürahi ve tepede asılı lastikleri çıkarılmış bir bisiklet vardı. "Sizin odanız mı?" "Hayır, arkadaşlar gelince yatarlar burada." Matthew bir an genç kadına baktı, gülmeye başladı. "Çoraplarınız," dedi. Çorapları tozdan bembeyazdı, dizleri patlamış, sarkıyordu. İren rahatlıkla, "Pencereye tırmanırken oldu," dedi. Çocuk odanın ortasında duruyor, insanı korkutacak biçimde ileri geri sallanıyordu. Tek gözü sabit bir bakışla çevresini inceler gibiydi. Matthew çocuğu işaret ederek İren'e, "Bunu ne yapacağız?" dedi. "Ayakkabılarını çıkarın, yatağa yatırın. Ben yüzünü yıkayayım." Philip karşı koymadı. Kendini bıraktı. Çok bitkindi. İren bir tasla biraz pamuk getirmişti. "Hadi Philip," dedi. "Şimdi biraz dişinizi sıkın bakalım." Çocuğun üzerine eğilmiş, beceriksiz hareketlerle ıslak pamuğu şiş göz kapağında gezdiriyordu. Çocuk homurdandı. İren bir anne özentisiyle, tamam," dedi. "Biraz yakar ama iyi gelir." Tası tuvalet masasına bıraktı. Matthew kalkmıştı. "Gidiyorum artık," dedi. İren telaşla, "Aa, yok, gitmeyin," dedi. Sonra alçak sesle devam etti. "Gene gitmeye kalkışırsa tutamam ben." Matthew, "Yok," dedi. "Herhalde sabaha kadar başucunuzda nöbet tutacağımı sanmıyorsunuz." Genç kadın öfkeyle döndü. "Ne kadar naziksiniz," dedi. Sonra bir an baktı, gönül alıcı bir gülümsemeyle özür diler gibi. "Uyuyuncaya kadar bekleyin hiç olmazsa," dedi. "Neredeyse dalacak zaten." Çocuk yatakta anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak kımıldıyordu. İren, bu kılığa girene kadar nerelerde dolaşmış bu diye söylendi. Ufak tefek, tombul bir kadındı. Biraz fazla gergin, fazla nemli, insana tertemizmiş hissini vermeyen fil dişi rengi teniyle yataktan yeni kalkmışa benziyordu. Biraz terli, biraz uykulu. Fakat bu bedenin üzerindeki baş inanılmayacak kadar güzeldi. Küçücük, uçları yorgun, mahmur, etli dudaklar, iri nefis gözler, ufacık, yuvarlak, pembe kulaklar. Uyudu dedi Matthew. Uyudu mu? Birden irkildiler. Çocuk ani bir hareketle davranmış, kalkmış oturmuştu. Acayip bir sesle hıçkırdı. Flossie, pantolonum. Allah kahretsin dedi Matthew. İnen gülümsedi. Bu gece sabahlıksınız. Ama bu uykuyu hazırlayan bir karabasandı. Philip tekrar gevşedi ve boylu boyunca yatağa serildi, birkaç kez homurdandı, sonra hemen de birden uyudu. İren alçak sesle, gelin dedi. Matthew kadının peşi sıra pembe kroton perdeli büyük bir odaya geçti. İren duvara bir gitar ve bir ukulele asmıştı. Bu benim odam. Kapıyı aralık bırakıyorum, oğlanı duyalım. Matthew karmakarışık, kocaman, farbalalı bir yatak, bir puf, bir gramofon ve ikinci Henry stili bir güzel masaya yığılmış plaklar gördü. Salıncaklı bir sandalyeye karmakarışık eski çoraplar, bir kadın kilotu, kombinezonlar atılmıştı. İren Matthew'nun bakışını takip etti. Bunları hep bit pazarından satın aldım dedi. Hiç fena değil dedi Matthew. Oturun. Nereye diye sordu Matthew. Bir dakika. Puf'un üzerinde şişe içinde bir gemi vardı. İren şişeyi aldı, yere koydu. Sonra salıncaklı sandalyenin üzerine atılmış çamaşırları alıp Puf'a attı. Alın, ben yatağa otururum. Matthew oturdu ve sallanmaya başladı. Son kez bir salıncaklı sandalyeye oturduğum zaman 15 yaşındaydım dedi. Nimes'te, Arena Oteli'nin holünde. İren yanıt vermedi. Matthew geniş, serin, gölgeli holü, güneşle pırıl pırıl büyük cam kapılarıyla görüyordu şimdi. Bu anı onun malıydı daha. Başkaları da vardı. Giz dolu, belirsiz, uzak, çevresinde titreşiyordu. Çocukluğumu kaybetmedim. Olgunluk çağı, akıl çağı erimiş, yok olmuştu. Ama çocukluk kalmıştı, duruyordu sıcacık. Hiçbir zaman Matthew'a böylesine yakın olmamıştı çocukluğu. Arka konun kumlarında yatan ve özgür olmayı düşleyen oğlanı düşündü yeniden. Bu inatçı, suratsız oğlanın karşısında Matthew birden utanç duymadığını fark etti. Kalktı. Gidiyor musunuz dedi İren. Dolaşacağım. Biraz daha kalmak istemez misiniz? Matthew tereddüt etti. Açıkçası dedi. Yalnız kalmak istiyordum biraz. İren elini onun koluna koyarak göreceksiniz dedi. Benim yanımda tıpkı yalnızmış gibi olacaksınız. Matthew kadına baktı. Tuhaf bir konuşması vardı. Gevşek ve ciddiliği içinde çocukça bir konuşma biçimiydi bu. Küçük ağzını yarım yamalak açıyor ve sözcükler dökülsün diye sanki başını belirsizce sağa sola sallıyordu. Peki, kalıyorum dedi Matthew. Memnun olduğunu gösteren hiçbir hareket yapmadı. Yüzü çoğu zaman ifadesiz gibiydi. Matthew odanın ortasına doğru yürüdü, masaya gitti, plaklara baktı, eski plaklardı. Kullanına kullanına parlaklığını kaybetmiş, birkaçının kenarları kırık, hemen hiçbirinin kağıdı yoktu üzerinde. Birkaç caz plağı vardı, Maurice Chevalier'den bir potpourri, sol için piyano konçertosu, Debussy'den dörtlük, Toselli'den serenat ve bir Rus korosunun söylediği enternasyonel. Komünist misiniz siz diye sordu Matthew. Hayır, hiçbir siyasi inancım yok benim. Ama sanırım eğer erkekler bu kadar aşağılık olmasalardı belki komünist olurdum o zaman. Bir an durdu, düşündü, sonra anlattı. Ben barışçıyım, barış severim yani. Saçma dedi Matthew. Söyledikleriniz saçma. Erkekler aşağılık yaratıklarsa gerçekten, o zaman onların savaşırken ya da bir başka türlü ölmüş olmaları hiçbir şeyi değiştirmemeli gözünüzde. Kadın başını inatçı bir ciddiyetle salladı. Evet evet dedi. Aşağılık oldukları için onlarla bir savaşa girişmek çok kötü bir şey olur muhakkak. bir sessizlik oldu. Matthew tavandaki bir örümcek ağına bakarak ıslık çalmaya başladı. Size içecek bir şey ikram edemeyeceğim dedi İren. Badem şurubu severseniz başka. Şişenin dibinde iki parmak bir şey kalmıştı galiba. Hmm dedi Matthew. Biliyordum zaten. Ha bakın sigara isterseniz şöminenin üstünde bir tane var alın. İçerim dedi Matthew. Kalktı, sigarayı aldı. Sigara ortasından bölünmüş, kurumuştu. Pipoma koysam olur mu? Ne isterseniz yapın. Matthew sigarayı parmaklarının arasında ezerek geldi, oturdu. İren'in bakışını üzerinde hissediyordu. Keyfinize bakın dedi kadın. Canınız konuşmak istemiyorsa konuşmayın. Böyle iyi dedi Matthew. İren sustu, sonra uyumak ister miydiniz diye sordu. Yok, hayır. Matthew'ya bundan böyle asla uyumak istemeyecekmiş gibi geliyordu. İren birden, bana rastlamasaydınız şu anda nerede olacaktınız diye sordu. Montörgüye sokağında. Ne yapacaktınız orada? Dolaşacaktım. Burada olmak tuhaf gelir şimdi size. Yo, hiç de değil. Genç kadın belirsiz bir suçlamayla, sahi dedi, zaten pek de burada yanımda sayılmazsınız ki. Matthew yanıt vermedi. Haklı diye düşünüyordu. Kadının hakkı var. Bu dört duvar ve yatağa oturmuş bu kadın, hiçbir önemi olmayan herhangi bir gerçekti. Gecenin gelip geçici ömürsüz biçimlerinden bir herhangi biri. Matthew, gecenin boylu boyunca uzandığı her yandaydı şimdi. Kuzey sınırlarından Akdeniz kıyısına kadar. Bu dağılmış, saçılmış, Matthew'ların içinden yalnızca biriydi bu kadının yanındaki. İren'e gecenin bütün gözleriyle bakıyordu. O bu karanlıkta ufacık nokta kadar bir aydınlıktı yalnızca. Ne biçim çocuk, ne istiyor gene? İren ayaklarının ucuna basarak çıktı ve Matthew piposunu yaktı. Şimdi canı Montörgüye sokağına gitmek istemiyordu artık. Montörgüye sokağı oradaydı. Odanın içinden geçiyordu. Fransa'nın bütün yolları oradan geçiyor. Bütün otlar orada bitiyordu. Gelişi güzel dört yere kocaman duvar gibi levhalar koymuşlardı. Matthew gelişi güzel bir yerdeydi. Herhangi bir yerde. İren gelmiş yatağa oturmuştu. Herhangi bir kadın da oda. Bretonyalıya benzemiyordu. Daha çok o domdaki anlamlı kıza benziyordu. Aynı sarıya çalar beyaz cilt, aynı anlamsız güzellik, aynı kıpırtısız cazibe. Bir şey yok, korkulu rüya görüyor herhalde dedi İren. Matthew piposunun dişlerini sıkıştırmış emiyordu. Epey korkulu rüya görecektir zavallı oğlan. İren omuz silkti, yüzü değişmişti. Görsün biraz dedi, zararı yok. Birden pek sertleştiniz dedi Matthew. Bu cinsten şımarık oğlanlar için yanılıp yakılmaları sinirime dokunur insanların. Bunlar zengin aile piçlerinin şımarıklığı hep. İnsanın zengin aile çocuğu olunca acı çekmeyeceğine mi inanıyorsunuz? Güldürmeyin beni acı ha. Ben sokakta kaldığım zaman 17 yaşındaydım. İhtiyar kovmuştu beni. Kafalarımız denk değildi anlamıyor musunuz? O zaman bile gerçekten acı çekmedim ben. Bir an Matthew boyalı, güzel bebek yüzünün ardında gizli o acı çekmişlere özgü, acı ve tecrübeli ifadeyi görür gibi oldu. Ses bir çeşit umursamazlıkla, içinin öfke ve isyanıyla dolu dolu, usul usul akıyordu. İnsan üşüdüğü zaman acı çeker dedi kadın. Hasta olduğu ya da yiyecek ekmek bulamadığı zaman acı çeker. Üst tarafı yalan, masal hepsi. 38. ayrımın sonu, sayfa 330.